Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 19. Ayrım. 4. Bölüm. 11 Kasım, 12 Kasım. Washington'un yıkımı topyekün olacak. 24. FBI Genel Merkezi, 12 Kasım, 1.55. J. Edgar Hoover binasının altında FBI çalışanlarının bazen öğle yemeklerini yediği, temiz hava almaya çıktığı, sigara içtiği ya da sadece klostrofobik bürolarından kaçtığı, beton saksılar, biraz yeşillik ve park bankı ile süslü küçük bir alan vardır. Gecenin soğuğunda rüzgar yeşillikleri sallarken alan bomboştu. Collins, Tom Murphy ile toplantısından çıktıktan sonra aşağıya lobiye inmiş, elinde A4 boyutunda kahverengi bir zarf banklardan birine çökmüştü. Kederli görünüyor, elleri titriyordu. Soğuktan ya da o korkunç video kaseti izlemenin etkisinden değil, içini dolduran derin nefretten. Donanmadan Cole'e yapılan saldırıyı izleyen aylar boyunca FBI, CIA ve Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı istihbarat raporlarında aynı isim tekrar tekrar karşısına çıkmıştı. Muhammed Raşit. Hiçbir ilke tanımayan bir El-Kaide teröristi. En ufak bir acıma işareti göstermeden öldüren bir sapık. Raporlara göre başka pek çok terör saldırısının yanı sıra Cole'ün bombalanmasını tasarlayan adam. Collins, istihbarat raporlarının bilimsel kesinlikte olmadığının bilincindeydi. Ama tüm araştırmaların aynı sonuca varması, bu bilginin doğru olması gerektiğini düşündürüyordu. Raşit, Cole saldırısında rol alan 4 El-Kaide teröristinin tutuklanmasıyla sonuçlanan FBI avından kurtulmayı başarmıştı. Masasından aldığı zarfı açtı. Zarfta bir Arap erkeğinin silik fotoğrafı vardı. Elektronik ortamda rötuşlanmış olmasına rağmen uzaktan çekilmiş fotoğraf her bakımdan kötüydü. Adamın yüzü karışık, belirsizdi. Resim bundan 5 yıl önce ve korkunç bir kişisel risk pahasına Hartum yakınlarındaki bir villada toplantıya katılan birkaç İslamcı teröristi görüntülemek isteyen bir Mossad ajanı tarafından çekilmişti. FBI'ın ve uluslararası istihbaratçıların elindeki bilinen birkaç Muhammed Raşit fotoğrafından biriydi. Olağanüstü tedbirli ve kurnaz olan adam bir gölge gibiydi. Çok az çekilen fotoğraflarının içinde en iyisi Collins'in elindekiydi. Resim ne kadar silik olursa olsun, Collins görünebilir tüm ayrıntıları ezbere biliyordu. Bıçak gibi ince bir ağız, kemerli bir burun, ölümcül bir vahşeti çağrıştıran karanlık hayvansı gözler. Bu yüzü aklına kazımıştı. Resme her baktığında nefreti derinleşiyordu. Collins odaklanmaya, nefreti yerine soğukkanlı kararlılığına bürünmeye çabaladı. Murphy, Kursk'la ve onunla çalışmak üzere bir özel ajan görevlendirmişti. Kontrterör bölümünde çalışan ve İslamcı terör gruplarını izleyen Lou Morgan adlı biri. Gerektiğinde çevirmenliği üstlenmek üzere ekibe Matt Flood adlı Rusça bilen bir başka ajan da katılacaktı. Görevleri, Amerika topraklarındaysalar Nikolay Gorev ve Muhammed Raşid'in yakalanmasına yardım etmekti. Collins, Murphy'nin onu seçmesinin basit bir mantığı olduğunu tahmin ediyordu. Gerekli motivasyona sahipti. Raşid, Washington'a savrulan tehdidin içindeyse oğlunun ölümünü planlayan adamı sonuna kadar kovalayacaktı. Collins ayak sesleri duydu, fotoğrafı zarfına koydu. 30'larının başında gösteren uzun boylu, atletik yapılı bir siyah lobiden alana çıktı. Isınmak için ellerini birbirine sürttü. "Aman tanrım, bu gece hava amma da soğuk." Collins yanına çöken ajanı tanıyordu. Yıllar önce birkaç işte birlikte çalışmışlardı. Baltimore'lu bir sigortacının oğlu olan Lou Morgan'ın hiç de federal ajana benzememesi gizli çalışıldığında önemli bir avantajdı. Çoğunlukla Washington'daki olaylarda görevlendirilmesine rağmen işi ülkenin dört köşesine gitmesine yol açıyordu. Üstü başı özensiz, uzun kıvırcık siyah saçlı ve tıraşsızdı. Deri ceketinin cebine sokuşturulmuş güneş gözlükleri, kirli ve yıpranmış Reebok spor ayakkabıları. "İyi misin Jack?" "İyiyim, biraz hava alıyorum." "Seni 6. kat penceresinden gördüm. Gelip bir şeyler atıştırmaya karar verdim. Beni New York'taki bir izleme görevinden çağırdılar. doğruca buraya getirdiler. Sağımı solumu bilemez durumdayım. Murphy olanlardan bahsetti mi? Morgan başıyla onayladı. Cebinden bir Marlboro Light paketi çıkarıp kibrite avuçlarını siper ederek bir sigara yaktı. Tabii. Tanrım, akıl alacak gibi değil. O gazın panzehiri de yokmuş, doğru mu? Öyle diyorlar. DuPont yakınlarında karısı ve 4 küçük çocuğuyla yaşayan bir abim var. Bu iş bir patlarsa neye varacağını konuşmaya gerek yok. Kahretsin, onları uyaramıyorum bile. Hepimiz aynı gemideyiz, Lou. İstersen kuşkucu de ama ateş bacayı sardığında Beyaz Saray'dakilerin Seattle'daki akrabalarına bile haber vereceklerinden eminim. Öyle mi dersin? Eminim. Sen olsan vermez miydin? Morgan gülümsedi, sigarasından bir nefes çekti. Keskin soğuk bir rüzgar alanın bir ucundan bir ucuna ıslık çalarak esiyordu. Morgan ürperdi. Yüzündeki tebessüm kayboldu, durgunlaştı. Sean ve Annie'nin başına gelenleri duyunca çok üzüldüm, dedi. Dayanman güç olmalı. Eklemeden önce tereddüt etti. Epey kötü günler geçirdin değil mi? Hem de nasıl, diye onayladı Collins. Ama yuvarlandığım çukurdan yavaş yavaş çıkıyorum. Hiç unutma, arkadaşlar destek vermek, çıkmanı kolaylaştırmak için daima hazırdır. Morgan elini Collins'in omuzuna koydu. Konuşmak istediğinde bir kelime söyle yeter. Duygulanan Collins onayladı. Morgan elini çekti. Ayakkabısının ucuyla sigarasını ezdi. Yüzünü kararlı bir ifade kaplamıştı. Raşit denen herif buradaysa o orospu çocuğunu bulacağız Jack. Raşidi ve onunla birlikte kim varsa onu. Bunun için Washington'u tuğla tuğla sökmemiz gerekse bile. Bunu bilmeni istiyorum. O herifler saklanacak yer bulamayacaklar. Chesapeake, 12 Kasım. Carla ve Gorev, Winston koyundaki güvenli eve ulaştıklarında saat henüz 8:30 olmamıştı. Genellikle öbek öbek bir araya gelmiş, bazıları özel iskeleli, yazın kalabalık yalılar ve yazlık evler. Kiralanan yazlık, 3 dönüm bahçenin ortasında, meraklı komşulardan uzak, evin yoldan görünmesini engelleyen yüksek çam ağaçlarıyla çevrili bir yerdi. İşte burası dedi Carla, çakıl taşlı araba yolundan, 2 katlı, gri boyalı, ahşap ve tuğladan yapılmış evin önüne vardıklarında. Carla arabadan indikten sonra verandanın ucundaki çam ağacının yanındaki bir kayanın altından bir dizi anahtar çıkardı. Trafik olmazsa Washington'dan buraya gelmek 45 dakika sürer, Baltimore'dan daha da az. Gel sana içerisini göstereyim. Gorev, verandadaki direğe çekili küçük Amerikan bayrağının, geçtikleri çoğu Winston koyu evindeki gibi vatanseverliğin bir parçası olduğunu fark etti. Evin arka tarafında, 50 metre kadar uzakta, ahşap iskele ve Chesapeake körfezine nazır bir kayıkhane vardı. Carla, ön kapının kilidini çevirdi. Ev, iç açıcıydı. Krem rengi duvarlar, taştan yapılmış bir şömine, telefon ve televizyon, 3 yatak odası, bir de çeşit çeşit yeni giysilerle dolu bir dolap. Etrafı açık büyük bir ocak, yanında da istiflenmiş odunlar. Gorev mutfağı gezdi. Yiyecek ve içecek dolu olduğunu gördü. Evde her türlü konfor var. Dışarısı nasıl? Gerektiğinde kullanılmak üzere garajda bir araba var. Başka? Bir kayıkhane ve özel iskele. Gidip bir göz atalım. Evin yanı başındaki garaja yürüdüler. Gorev garajdaki gri Playmot'u gördü, sonra ahşap kayıkhaneye yöneldiler. Kapıları açıldığında içeride bir Stratos motorbotu buldular. Bu ne için? Sahibi bir yıllığına dışarı gitti. Bu motor kiraya dahildi. Motorbotun çizilmiş mavi-beyaz boyası acilen pasta ve cila istiyordu. Gorev 150 beygir gücündeki Johnson motoru çocuksu bir hayranlıkla inceledi. Motor iyi durumda görünüyordu. Deposu benzin doluydu. Yakıt musluğunu açtı, motoru çalıştırdı. 2 dakika bekledi, motoru ve yakıt musluğunu kapadı. Tekneye eliyle usulca vurdu. Motoru iyi. Kabul etmeliyim ki Amerikalılar iyi bir motorbotun nasıl yapılacağını biliyorlar. Bu alet dalgalı denizde en az 30 mil yapar. Tamam. Gördüklerim yeterli. Kayıkhaneden çıktılar. Gorev kapıları kapattı. Güneş körfezin üzerinde parlıyordu, sular ışıl ışıldı. Gülerek Carly'ye döndü. Sahilde ufak bir gezintiye ne dersin? Neden? Çünkü konuşmamız gerektiğini düşünüyorum Carly. Dün akşam kafanı meşgul eden bir şey mi var diye sorduğumda doğru söylemedin değil mi? Huzurunu kaçıran ne Carly? Issız kıyı boyunca yürürken Carly serin rüzgardan korunmak için yakasını kaldırdı. O kadar çok şeyi düşünüyorum ki Nikolay. Anlat bana. Çoğu Joseph'la ilgili. Sana söylemiştim. Her şey iyi sonuçlanacak. Buna inanmalısın. Gorev genç kadına bakıp gülümsedi. Nerede benim tanıdığım Carly? Kendine güvenen, imkansız nedir bilmeyen Carly? Moskova'da karşılaştığı her erkeğin aşık olduğu kız? Bir kayalığa vardılar. Carly kayanın üzerine oturarak denize baktı. Abartıyorsun Nikolay. Yine de aramızda geçenleri ara sıra hatırladığından eminim. Tabii. Ama sana kötü davrandım. Bana aşık olmana izin verip seni terk ettim. Hepsi senin hatan değildi. Moskova'dan kendi isteğimle ayrıldım. Gorev yanına geldi, kayaya oturup başıyla onayladı. O zamanlar gençtik Carly. Sen yapman gerekeni yaptın. Uğrunda savaşacağın bir amacın vardı. Rusya'da kalamazdın. Bunu uzun zaman önce anladım. Senin yerin halkının yanı. Genç kadın dudağını ısırdı. Gorev'in yüzüne baktı. Moskova'daki yıllar boyunca bazen iki kalpli olduğumu sanırdım. Biri sana, diğeri de davama ait iki kalp. Bunu bilmeni istiyorum. Benim için çok değerliydin Nikolay. Aralarında bir şeyler alevlenir gibi oldu. Bir an için sanki Gorev genç kadını öpecekmiş gibiydi. Ama kendini tuttu. Hafifçe gülümsedi. Belki de benim için hala umut vardır. Carly birden ciddileşti. O rıhtımda düşündüğüm başka bir şey daha vardı. Ne? Bütün bunların tümüyle gerçek dışı olduğu. Bütün nelerin? Bunun, yaptığımızın, yarım milyon insanın hayatını tehdit etmemizin. Ne yapıyorsun? Geri adım mı atıyorsun? Hayır. Bunu sokağa çıkışımda, yanımdan geçenlerin yüzüne baktığımda fark ediyorum. Sonuna kadar gidebilir miyim merak ediyorum. Sen yapabilir misin Nikolay? Masum insanları, kadınları, çocukları öldürebilir misin? Sonuç yapılanı haklı kılar mı? Gorev başını salladı. Bu soruya cevap veremem Carly. İş oraya varmadan veremem. Ama Raşid'in ne diyeceğini biliyorum. Yapması isteneni yapacaktır. Ne gerekirse. Sana Amerikalıların, Arapları, Müslüman halkları kullanmanın dışında ne zaman düşündüklerini soracaktır. Üstelik haklı da. Amerikalılar dünyanın polisi olmaktan, güçlerini kullanmaktan hoşlanıyorlar. Adaletten söz etmeyi seviyorlar ama onlarınki güçlü konumlarını, çıkarlarını koruyacak seçici bir adalet. Arap dünyasına burunlarını sadece işlerine geldiğinde sokacaklar. Onlar için değerli petrol kaynaklarını korumak için askerlerini körfeze gönderecekler ya da petrol arzı tehlikeye düştüğünde Kuveyt'i işgal edecekler. Ama Filistin'de vatanında kan dökülmesine göz yumacaklar. Amerikalıların, İsrail'in ve Lübnan'ı Hristiyan milislerin Lübnan'ı işgal etmelerine izin vermelerini, iki ayda 18 bin ırktaşının katledilmesine ses çıkarmamalarını kim unutabilir? Ruslar Çeçenistan'a girdiğinde kenara çekilen, parmağını oynatmayanlar da Amerikalılar değil mi? Raşit yapacaklarımızın bütün bunları son defa olarak değiştireceğini söyleyecektir. Ve sen de Raşit'in ve arkadaşlarının söylediklerinin de yaptıklarının da doğru olduğunu düşünüyorsun. Gorev başını salladı. Hayır Carly, düşünmüyorum. Bombalar patladığında masum insanların ölmesinden ya da yaralanmasından memnun olduğumu mu sanıyorsun? Herkes gibi benim de yüreğim parçalanıyor. Ama bir şey öğrendim. O da bazen adalete şiddetle ulaşıldığını. İyi de ya bombayı patlatmamız gerekirse? Gorev denize baktı, başını salladı. Eğer Amerika Başkanı söyleneni yaparsa buna gerek kalmaz. Kuralları ve sonuçları biliyor. Her şey onun elinde Carly, bizim değil. Ama kesin olan bir şey var. Eğer Raşid'i ve dostlarını kandırmaya kalkarsa ya da ikili oynarsa bedelini öder. Konuşmayı bitirmek istercesine birden oturduğu kayadan kalktı, elini genç kadına uzattı. Şimdi gitmemiz gerek. Dostumuz Visto ile tanışmamın zamanının geldiğini düşünüyorum. 25. Washington DC 12 Kasım 10-25. Washington'u bilenler için 14. cadde, kentin kırmızı ışıklı mahallesi, hamburger ve pizza dükkanlarıyla, çıplak kızların dans ettiği barlarla ve striptiz kulüpleriyle dolu bir caddedir. Yasa dışı her şeyin parayla satın alınabileceği bir yer. Seks ve 1 gram Kolombiya kokaini ya da özel bir cumartesi gecesi. O pazartesi sabahı 14. cadde ile K caddesinin köşesine yakın bir yerde, trafik gürültüsünün ve çöp yığınlarının ortasında iğne topuklu ayakkabılar ve kısa deri etekler giymiş iki travesti dondurucu soğukta müşteri bekliyordu. Hemen aralarındaki bir dükkanın girintisinde hırpani kılıklı iki genç bir uyuşturucu satıcısının eline 20 dolarlık bir banknot sıkıştırıyordu. Benny Visto 5 kat yukarıda, geniş, sıcak çatı katında, kalın camlı pencerede durmuş, Roma'yı seyreden İmparator Neron gibi, bütün bunlar özel mülkünün bir parçasıymışçasına aşağıdaki sahneye bakıyordu. Tek fark, Visto'nun koyu Ray-Ban gözlükler takması, elindeki kömür filtreli Marlboro'nun dumanını 35 yıllık ciğerlerine çekmesiydi. Beyaz Tommy Hilfiger röptoşambrı, boynuna sardığı gri ipek fuları, som altından zinciri ve kulağındaki pırlanta küpesiyle heybetli bir adamdı Visto. Yarı siyah, yarı Kolombiyalı. Kırık burnu heybetini ürkütücü bir hale sokuyordu. Yakından bakıldığında pek de etkileyici görünmüyordu. Visto'nun şişman vücudu ve küstah yüzü, suç ve sefahatle geçmiş bir hayatın izlerini taşıyordu. Ama bu sabah ruhsal durumunu bozan yeni bir şey, herkese yönelik bir kızgınlığı vardı. Bir gece önce 11'de iş yerlerinden biri, K caddesinde darphane gibi çalışan bir randevu evi, metropol polisinin baskınına uğramıştı. Visto'nun tutuklanmaktan korkusu yoktu tabii. Paravan adamı bunun için para alıyordu. Daha önemlisi, polisin el koyduğu kasadaki 12 binlik parlak bir işin kaybı ve bir sürü boktan sıkıntıydı. Mutfak kapısı açılınca avaz avaz bir rap müziği duydu. Döndü, dumanı tüten bir fincan kahve getiren genç kızı gördü. 16 yaşındaki Porto Rikolu kız, beyaz jartiyeri ve G-string'in üzerine Visto'nun röptoşambırlarından birini geçirmiş, gözleri ağlamaktan şişmişti. Sana bir şey getireyim mi Benny? Kızın sesindeki ürkekliği aldırmadı Visto. Aşağıda 14. caddeyi geçip dairesinin bulunduğu apartmana giren iki tanıdık dikkatini çekmişti. Geriye taradığı kapkara saçlarını yapıştırmış olan ufak tefekti ve tehlikeli görünüyordu. Öteki 1.90'ın üstündeydi. Sert yüzlü ve büyük elliydi ve kafasını kazıtmıştı. Visto dönmeden Ray-Ban'ini çıkardı. Bir şey getirmek mi? İşte bu çok iyi orospu. Seni görmem şimdiye kadar bir bokuma yaramadı. Kız kızardı. İşin aslı, Visto'nun bir gece önceki sapık istekleriyle başa çıkamamasıydı. Özür dilerim beni. Özür dilermiş. Visto arkasına dönerken gözlerinde vahşi bir parıltı vardı. Kız ölecek gibi korkuyor, korkudan tir tir titriyordu. Kızın saçına yapışıp acımasızca döndürüp yanına çektiğinde Visto'nun damarlarına hemen hemen cinselliğin şiddetinde olağanüstü bir güç duygusu yayıldı. ''Gelecek sefer söyleneni yapmayı öğren orospu. Bunu o bok kafana soktun mu?'' Genç kız kekeledi. ''Evet, evet beni. Şimdi de koca götünü kaldırıp kaybol. Pronto!'' Genç kız yatak odasına doğru koşarken Visto kapının çalındığını duydu. Salonu boydan boya geçip çelik kapının yanına geldi, gözetleme deliğinden baktı. Üç kilidi açtı, geri çekildi. Sokakta gördüğü iki adam içeri girdi. Uzun boylu, kafasını kazıtmış, 1.93'lük vücudu steroid kaslarla kaplı adam, Visto'nun kuzeni Frankie Tate'ti. Kısa olanı Kübalıydı, Ricky Cortez. Boynunda bir dikenli tel dövmesi, her iki elinde de her parmağına birer harfle yapılmış bir dövme taşıyordu. Bir elinde aşk, diğerinde öfke. Pitbull gözleri tehlikeli, huzursuz bir enerjiyle dolu kıpır kıpırdı. Neymiş bakalım? Diye sordu Visto. Kızların hepsi tutuklandı Benny, diye cevap verdi Cortez. Aynasızlar binayı mühürledi. Avukat bu sefer işin çok pahalıya mal olacağını söylüyor. Pezevenk aynasızlar, diye bağırdı Visto. Yapacak başka iş bulamamışlar mı? Buna bir de 12.000'i ekle. Boktan bir güne güzel bir başlangıç değil mi Frankie? Başka iyi haberleriniz var mı? Seni görmek isteyen biri var Benny. Bir beyaz. Sokağın aşağısındaki bara gelip seni sordu. Aynasız mı? Pek benzemiyor. Ne bok istiyormuş? Herif söylemiyor. Yalnız sen yardım edebilirmişsin. Frankie sırıttı. Cebinden bir tomar banknot çıkarıp uzattı. Bunu sana vermemi söyledi. İyi niyet işaretiymiş. 500 papel. Visto hırsla tomarı kuzeninin elinden kaptı. 50 dolarlık 10 banknotu inceledi. Parayı her gördüğünde aydınlanan yüzü bu sabah ilk kez parladı. Sağlama benziyor bunlar adamım. Sevdim bu işi. Bunların geldiği yerde daha çoğu olmalı bence. Herifi buraya getir de bakalım orospu çocuğunun derdi neymiş? Frankie ile Ricky çıktığında Visto köşedeki içki dolabına gitti. Kesme kristal bir bardağı bourbon doldurunca kendini birden daha iyi hissetti. Para kokusu kara bulutları az da olsa aralamıştı. Belki de gün hiç de kötü geçmeyecekti. Çevreye 500 papel saçan bir pezevengin cebinde çok daha fazla para olmalıydı. Belki de küçük bir eğlence bile çıkabilir. Üzerleri kitaplarla dolu raflardan birine uzandı. Cildinde Yunan felsefesini anlamak yazılı olanını çekti, pencerenin yanındaki deri koltuğa yerleşip Ray-Ban'lerini taktı. Kapı açıldı. Frankie ve Ricky, Nikolay Gorev'i Visto'nun oturduğu koltuğun önüne getirdiler. Adam bu beni. Visto başını okuduğu kitaptan kaldırdı. Bir adın var mı bayım? Önemli mi? Visto bembeyaz dişlerini göstererek sırıttı. Tamam tatlım. Zamanım kısıtlı, onun için hemen başlayalım. Bana malzeme işinde olduğunu söylediler. Kim söyledi? Bir dost. Belki de o dost yanılıyor. Gorev, Frankie ve Ricky'ye bir göz attı. Yalnız konuşabilir miyiz? Visto sırıttı. Bu adamın kuralları bilmediği apaçık. Bana söyleyecek bir şeyin varsa bu kardeşlerin yanında söyle. Burası gizli cemiyet filan değil, anlaşıldı mı? Malzemeye ihtiyacım var. İzi sürülemeyecek malzemeyi. Ne diyorsun? Kafandaki ne? Her şeyden önce bir metropol polisi minibüsü istiyorum. Tipini bildiğinden eminim. Polisin bomba birimlerinin kullandığı kutu gibi olanlarından. Gerekli tüm polis telsiz cihazlarıyla birlikte. Ondan sonra 4 takım metropol polisi üniformasıyla standart tabancaları. Kurala uygun kılıflarıyla birlikte 9'luk Glock otomatikler ve 2 pompalı Browning tüfek. Visto, Ray-Ban'lerinin üstünden konuğuna baktı. Birden kahkahayla gülmeye başladı. Beni öldürecek misin? Bunlarla ne bok yiyeceksin adamım? Kendi boktan polisini mi kuracaksın? Bulabilir misin? Diye sordu Gorev, heyecansız bir sesle. Herifin biri sokaktan geçerken içeri giriyor. Daha önce hiç görmediğim biri. Sirkten de kaçmış olabilir. Bana kalırsa kıyafet değiştirmiş bir aynasız da. Galiba bir hata yaptım. Gorev dönmeye davrandı, Visto seslendi. Hey, hemen alınman gerekmez. Ateşini söndür adamım. Burada bir ilişki kurmamız lazım. Bunu birlikte başarır mıyız düşünmeliyim. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Belki edebilirim, belki de edemem. Visto'nun bir adamın yüreğinden ne geçerse bulabilecek arkadaşları var. Parası olduğu sürece tabii. Üniformalarla silahlar sorun değil ama sen gerçek malzeme istiyorsun diye bir polis minibüsü çalmaları gerekiyorsa bu başka bir şey. Böyle bir iş fırtına çıkarır. Kentteki her aynasız burnunu kuşkulu götlere sokmaya kalkar. Visto'nunki dahil. Polis minibüsü çalmanızı istemiyorum, dedi Gorev. İsteyeceğim son şey polisin arabasının birinin peşine düşmesi. Senden istediğim bana polisinkilerle aynı modeli bulman, aynı şekilde boyaman. Bunu yapabilir misin? Visto Frankie ile Ricky'ye bakarak sırıttı. Adamın kafası yerinde. Minibüs gerçeğe benzeyecek gibi boyanır ama içine gerçek malzeme konur. Telsiz filan. Koca minibüs yerine aynasızlardan bunları yürütmek ortalığı fazla karıştırmaz. Yapabilir misin? Şahsen boya işiyle ilgim yok ama bunu yapabilecek ortaklarım var. Çaktırmadan yapabilecek. Minibüs standart beyaza boyanmalı. Üzerinde işaret olmamalı. Anladın mı? İşaretler ayrıca sağlanmalı. Yapışkan olanlardan istiyorum. Söylediğini anladım. İşaretlerin önceden yapılmasını, istediğinde yapıştırılmaya hazır olmalarını istiyorsun. Tamam. Yapılabilir mi? Yapılmaması için bir neden göremiyorum. Baştan sağmacılığa ya da hataya yer yok Bay Visto. Bu iş profesyonelce yapılmalı. Endişelenmek gereksiz. Bu işi yaptırmayı düşündüğüm adam en iyisi. Beğeneceğini garanti ederim. Ne kadar? Hepsi mi? 500 papelden çok daha fazla. Bütün bunları ne zaman istiyorsun? 2 günde. Bu acil bir sipariş adamım. Visto dudaklarını büzdü, hızlı bir hesaba girişti. Böyle bir işi doğru yapan biri 20 binliği görmeli. Bu kadar paran ya da diyelim 10 bin dolarlık bir peşinin yoksa kapıdan çıkıp merdivenlerden inmeye başla. Gorev cebinden bir zarf çıkardı. 500 dolarlık banknotlardan 10'unu ayırıp Visto'nun kahve sehpasının üzerine yaydı. Hesaba mahsuben 5000. Yarın senin için 5000 daha bulabilirim. Gerisini malzemenin tesliminde alırsın. Visto'nun yüzündeki sırıtış birden yerini para hırsına bıraktı. Banknotları avuçladı, sahte para arayan bir banka veznedarı gibi inceledi. Paraları röpteşambırının cebine tıkıştırırken yeniden sırıttı. Sağlama benziyor. Sana makbuz vermezsem alınmazsın değil mi? Sen malzemeyi teslim etmene bak, zamanında. Adam parayı başta nakit ödüyorsa malı zamanında alır. Visto bundan övünç duyar. Ama açıklanması gereken bir şeyler var. Aramızın iyi kalmasını sağlayacak kurallar. Aynasızlar ya da öyle bir şey adına çalıştığını anlarsak ya da aynasızlar kapıma üşüşürse ortaklarımdan bazıları senin hayatının bir boktan değerli olmadığını düşünebilir. Anladın mı adamım? Anladım. Gorev ikinci bir zarf uzattı. İçinde minibüs işaretlerinin bütün ayrıntılarını, tam boyutlarını ve boya renklerini göreceksiniz. Adamının talimatlarıma harfiyen uymasını sağla lütfen. Patron sensin. Visto zarfı aldı. Anlaşılan her şeyi çok iyi planlamışsın. Malı nasıl teslim almayı istiyorsun? Washington dışında bir yerde. Bunu zamanı geldiğinde ayarlarız. Sorun değil. Gorev gitmeye davrandı. Duraksadı. Yüzünde Visto'nun gözünden kaçmayacak tehditkar bir ifade vardı. Bir şey daha var. Ben sözümü tutarım Bay Visto. Siz de sözünüzde durun. Visto hakarete uğramış gibiydi. Böyle davranmana hiç gerek yok adamım. Her şey yolunda. Visto verdiği sözü hep tutmuştur. Gorev gözlerini Visto'nunkilerden ayırmadı. Yarından sonra minibüsü, üniformaları ve silahları bekleyeceğim. Yarın akşam saat 6'ya doğru 5000 dolar vermek ve bir sorun olmadığını duymak için uğrayacağım. Peşinattan geriye kalanı ödediğin sürece hiçbir sorun olmayacağına garanti veririm. Visto elini uzattı. Seninle çalışmak bir zevk. Frankie sana merdivenlerde yol gösterecek. Tanrı seninle olsun adamım. Visto pencerenin yanında durmuş, aşağıya sokağa Frankie ile 5000 dolar peşinatı bırakan adama bakıyordu. Orospu çocuğu beni tehdit etti Ricky, duydun mu? Evet. İnceydi ama yine de tehdit tehdittir. Bundan hoşlanmadım, hiç hoşlanmadım. Benim için bir şey yapmak ister misin kardeş? Arka kapıdan çık. O pezevenk Frankie'den ayrıldığında nereye gidiyor öğren. Acele et, fazla vaktimiz yok. Tamam. Ricky kapıdan fırladı, arka merdivenlerden hızla inmeye koyuldu. O gidince Visto kitabını eline alıp sayfalarını karıştırdı. 5 dakika sonra Ricky nefes nefese merdivenlerden çıktığında hala sayfaları karıştırıyordu. Herif yarım blok ötede yeşil bir Japon arabasına bindi. Plakasını alamadım çünkü hemen toz oldu. Yalnız mıydı? Yok, bana direksiyonda bir kancık varmış gibi geldi. Visto'nun alnı düşünceyle kırıştı. Sonra parmaklarını kitaba vurmaya başladı.
Hiç Sklotus denilen adamı duydun mu Ricky?
Yok.
Bu Sklotus anlayışı güçlü bir adamdı. Çok eskiden, İsa'dan 200 yıl önce Yunanistan'da yaşardı. Lorton'da 5 yılımı çekerken bir gün kütüphanede Sklotus'la karşılaştım. Herif o kadar zeki ki kafamın içine etti. Söylediklerinden biri ne biliyor musun?
Hayır.
Felaket hep yanında bir imkan vaadiyle gelir. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
Yok.
Bu sabahı al. 12 bin içerideyim. Şimdi 5 binim var. Kuyruğunda da 15. Belki de dağsının geleceğinin habercisi. Dinliyor musun Ricky?
Ricky kafasını salladı.
Böylesine malzeme arayan, malzeme için 20 binlik vermeye hazır birinin büyük bir iş peşinde ve çok para kazanacak olması gerek. Bana kalırsa silahlar ve aynasız üniformaları ciddi bir işi gösteriyor. Bir sürü şey olabilir. Belki bir banka işi ya da maaş arabası. Her neyse, nakdi yüksek bir dalga. Bu ne demek biliyor musun?
Yok.
Burada önümüzde çok büyük bir imkan var demek. Nasıl derler? İşin bir ucundan tutma imkanı. Her şeyden önce o pezevenkle yanındaki kancık hakkında bilgi toplamamız gerek. Onun için yarın adam geldiğinde sokağın karşısındaki barda beklemeni istiyorum. Herif sonra nereye gidecek, karşımızdakiler kim anlamak için. Hiç çaktırmadan güzelce izle. Beni dinliyor musun Ricky?
Cortez sırıttı.
Bunu sevdin beni.
Bisto, Ray-Ban'lerini yeniden taktı, o da sırıttı.
Seveceğini biliyordum kardeş.
19. ayrımın sonu. Sayfa 230. Devamı 20. ayrımda.